Birinci Yuhanna mektubundaydık. İkinci bölümdeydik. Ve ikinci bölümün 7, 8, 9, 10 ve 11. ayetler arasındaki parça üzerinde durmaya çalışmıştım. En son konuşurken sizlere. Ben bugün bu uzun bir ara vermiş olduğumuz için yine bir özet, kısa bir özet yapmak istiyorum bu 7'den 11'e kadar olan kesim içerisinde kalarak. Ve o özeti yaptıktan sonra kaldığımız yerden 8. ayetten itibaren 8, 9, 10, 11'e belki sonraki hafta gireriz. Ama o ayetler üzerinde yolumuza birlikte devam edeceğiz. Şimdi açtınız mı? 1. Yuhanna mektubu 2. bölümde. 2. bölümün 3. ayeti ile 6. ayetler arasında genel olarak Yuhanna bize buyruklardan genel anlamda buyruklardan söz etmekteydi. Yani şöyle diyordu: Tanrı'da, bugün de bir şekilde ifade edildi, Tanrı'da yaşadığını söyleyen kişi, eğer bu Recep'se, Rabbin yürüdüğü yolda, doğru mu? Yani Rabbin sözü ışığında, sözü hayatına koyarak, elde ettiği değerleri de hayatına koyarak, sözü ışığında yürümesi gerektiği vurgulanıyordu 3, 4, 5 ve 6. ayetlerde. Ama 7. ayet aracılığıyla ne yapıyor Yuhanna? Bu alanı genel anlamda, bu alanı daraltıyor ve tek bir buyruğa odaklanıyor. Bunu özellikle belirtmiştim. Şimdi eski antlaşmada var olan bu sevin buyruğu buyruklardan sadece birisiydi. Bugün de sevgiden söz ettik, değil mi? Eski antlaşmada yer alan bu sevin buyruğu sadece buyruklardan bir tanesiydi. Ama eski buyruk 7. ayet aracılığıyla, 2. bölümün 7. ayeti aracılığıyla ne yapıyor Yuhanna? Daha da yukarıya kaldırıyor. Bu sevgi gerçeğini daha da yukarıya kaldırarak öne çıkarıyor. Neden? Bunu ancak şu şekilde açıklayabiliriz diye söylemiştim o zaman. Sevmek eşittir aslında yasayı yerine getirmektir. Yani sevdiğini söyleyen Tanrı'nın ilkeleri ışığında, Tanrı'nın buyrukları ışığında yaşıyor anlamındadır değerli kardeşler. Onun için Romalılara yazılan mektubun 8. bölümünde yer alan bu ayetleri okumuştum size. Gerçeği şu sözlerle onaylıyordu. Romalılar mektubu 8. bölüm, yanılmıyorsam 8. ayet. Romalılar 8, ayet 8. Diyor ki, birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Değil mi? Tamam. Tamam, o zaman hatırlayabilirsiniz belki. Ben birazcık düşünüyorum konuşmayı yaparken. Çünkü başkalarını seven kutsal yasayı yerine getirmiş olur. Ve 10. ayetin son kısmında da bu gerçek açıkça vurgulanıyor. Sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir. Hatırlayın, kafanız takılmasın ona, onu bir keresinde de burada bir ayeti 30 diyeceğime 3 dedim, sıfırı koymayı unutmuşum. Bazen oluyor öyle maalesef. Ama sorun değil. Oraya takılıp kalmayın. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Sevmek, kutsal yasayı yerine getirmekse eğer, bu noktada şöyle bir açıklamada bulunmuştum. Biliyorsunuz aile içerisinde bir takım kurallar var. Doğru mu? Aile içerisindeki bu kurallar herhalde bir takım yasanın zorunluluğundan dolayı, yasanın gereğinden dolayı değil, aile içerisindeki anne babanın çocuklarına olan sevgiden dolayı, bu kuralları ne yapıyor? Çocuklarına öğretiyor değil mi? Örneğin sokağa çıktığımızda çöpü dışarıya atmama konusunda. Doğru mu? Ya da yolda karşıdan karşıya geçerken trafik kurallarına uyma konusunda. Ya da arkadaş ilişkilerinde öğretmenlerine nasıl davranması konusunda ne yapıyor anne baba? Öğretiyor değil mi çocuklarına? Peki yasanın baskısından dolayı mı? Hayır. Çocuklarına öğretiyor ki onlara olan sevgilerinden dolayı. Yani sevgiden dolayı bu kuralları anne ve baba çocuklarına öğretiyor sevgili kardeşler. Onun için bu burada yer alan bütün talimatlar aslında amaç şu. Bizim bu içinde var olduğumuz dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini aslında bu kurallar, bu buyruklar bize vurgulanıyor, önümüze konuyor. Yani biz bu hayatı bu yeryüzünde nasıl devam ettirebiliriz? Kurtuluş konusunda da aynı değil mi sevgili kardeşler? Tıpkı kurtuluş konusunda da olduğu gibi. Şimdi düşünün, Tanrı Musa'ya yasa verdi değil mi? Şimdi bu yasayı vermesindeki amaç neydi Tanrı'nın? Verilen yasa aracılığıyla insanlığın kurtulması için miydi o yasa? Hayır. Aslında yasanın ne amaç için verildiği bize Galatyalılar mektubunda çok güzel açıklanıyor. Üçüncü bölümüne baktığınız zaman, bu kesinlikle doğru noktada. Galatyalılar üçüncü bölüm. Değil mi? Evet. Teşekkür ederim İsmet. Galatyalılar üçüncü bölüme baktığımız zaman 24. ayete, üçüncü bölüm 24. ayet ne diyor Özlem eğer bulduysan?
Yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu.
Ha, yasanın verilmesindeki amaç neydi? Eğitici, eğitmen, öğretmen konumundaydı. Yani tıpkı şöyle düşünün sevgili kardeşler. Sabah kalktığınızda ne yapıyorsunuz? Banyoya gidiyorsunuz. Önce bir aynaya bakıyorsunuz değil mi? Aynaya baktığınızda ne oluyor? Ayna size diyor ki Recep gözünde çapak var. Ama ayna çapağı gözünden alıp götürmüyor. Ama ayna bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Seni suya yöneltiyor. Eğiliyorsun, yüzünü yıkıyorsun, çapağı temizliyorsun. Doğru mu? Yasanın verilmesindeki amaç da tıpkı ayna gibiydi. Yani sana yasa dedi ki, kurtuluş için İsa'ya gereksinim var. Yaşam suyu benim diyen İsa'ya gereksinim var. Yani yasanın verilmesindeki amaç kurtarmak için değil, kurtaran kişinin kim olduğunu senin önüne koymak için yasa verildi. Onun için yasayı bu şekilde anlamamız, görmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. İnsanları sevdiğimiz zaman, sevdiğimizde ne oluyor? Aslında sevin buyruğu yerine gelmiş oluyor mu? Tabii. Demek ki ben eğer sevdiğimde, sevmeye başladığımda kardeşimi ya da komşumu ya da düşmanlarımı sevmeye başladığımda aslında gerçekten de yasa yerine gelmiş oluyor ve dolayısıyla değerli kardeşler insana hakaret etmeme, yalan söylememe konusunda sen bir gayret içerisine girmiş oluyorsun. O sevgiden dolayı. Eğer sevgi varsa o zaman düşmanını dahi öldürme arzusuyla yanıp tutuşmuyorsun. Eğer sevgi varsa, eğer sevgi yürekte konut kurmuşsa. Demek ki sevgi ne yapıyor? Sevgi buyruklara itaat etme konusunda bizleri harekete geçiriyor. Doğru mu? İtaat etme konusunda sevgi ne yapıyor? Bizi harekete geçiriyor. Korkudan dolayı mı? Hayır. Peki zorunluluktan dolayı mı? Hayır sevgili kardeşler. Neden dolayı? Söyleyin bunu da siz. Yani sen bu buyruğu yerine getirmenin ya da yerine getirme gayreti içerisinde olmanın nedeni ne? Neden sen böyle bir şevkle bu buyruğu yerine getirme gayreti içerisinde ya da buyrukları yerine getirme gayreti içerisindesin? Neden? Yani çok doğru, çarmıhta gerçekleşen sevgiden dolayı. Yani çarmıhta gerçekleşen o müthiş olaydan dolayı, o kurtuluş olayından dolayı sevgiyi ki orada görüyoruz değerli kardeşler. O sevgi beni başkalarını sevmemi sağlıyor. İşte bu yüzden Yuhanna birbirinizi sevin derken birçok buyruklardan biri olarak değil, dikkat edin, listenin en başında olan buyruk olduğunu söylüyor. Sevme buyruğu. Hatırlarsanız kutsal ruhun meyvelerinden söz ederken ilk sırayı ne alıyor? Burada bir ara söylemiştim. Ne alıyor? Hani sevgi, sevinç, esenlik değil mi? Sevgi var. Sevinç, esenlik, tahammül, dayanma gücü bunlar sonra. Sevgi varsa bunlar da var. Ama sevgi yoksa pırt hepsi dökülüyor dedim. Değil mi? Sevgi uygulamaya sokuldukça sabır gelişiyor. Başkalarına olan dayanma gücü gelişiyor. Esenliğimiz daha da yukarı doğru yükselen bir hareket içerisine giriyor sevgili kardeşler. İşte yeni olan, Yuhanna'nın vurguladığı yeni olan buydu sevgili kardeşler. Ama eskisi neydi? Leviller'de okuyorduk değil mi? Eskisi neydi? Hatırlayın. Leviller 19. bölüm 18. ayette ne diyordu orada? Komşunu sev diyordu. Ama yeni buyruk ne diyor Matta 5.44'te? Düşmanını da sev. Bakın eski antlaşmada bunu okumuyoruz ama yeni antlaşmada düşmanını da sev diyor. Yani sadece komşunu değil ama düşmanını da sev. Yani seni sevmeyeni, senden nefret edeni de sev. Haydi gel de buradan yak. Ya bu mümkün mü? İnsan mantığına sığmayan bir gerçek. Evet imkansız. Benim düşmanımı sevmem. Ama bir şartla mümkün. Bende olana izin verdikçe bu mümkün. Allah'ın sözünü hayatıma soktukça bu mümkün. Allah'ın ruhu ve sözü hayatımda etkin oldukça değerli kardeşler evet düşmanımı dahi sevme noktasına Tanrı beni getiriyor değerli kardeşler. Ancak ve ancak bunu gerçekleştirmenin ön koşulu çarmıhtaki kurtuluşu kabul etmekten geçiyor. Kabul ettiniz mi kurtuluşu? O zaman bunu yaşayın değerli kardeşler. Yaşamaya çalışın. Demek ki kurtuluş aracılığıyla sende gerçekleşen değişim, iman aracılığıyla sende gerçekleşen değişim senin sevme noktasında olmanı sağlıyor. Sevebilmeni mümkün hale getiriyor. Bakın, Rabbimiz yasanın ve peygamberlerin yazılarının tamamının yasada Tanrı'yı sevmek ve komşunu sevmek ile özetlediğini okumuştuk Matta 22, 37 ve 40'a kadar olan kesimde. Çok net bir şekilde orada vurgulanıyor. Pavlos da bu aynı gerçeği bize Galatalara yazdığı 5. bölümde, mektubun 5. bölümünde 14. ayetinde. Galatyalılar 5, ayet 14'te. Ne diyor orada? Galatyalılar 5, ayet 14. İsmet okuyabilecek mi bulduysan?
Evet. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin.
Çok güzel. Bütün kutsal yasa tek bir sözle özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Şimdi Yuhanna da aynı sonuca ulaştığında yeni bir şey söylemediğinin farkındaydı aslında. Çünkü sevgi temeldir, yani esastır. Sevin buyruğu eski de olmuş olsa, yani eski antlaşmadan gelen bir buyruk da olmuş olsa hiçbir zaman kullanım dışı değildi. Şöyle diyebiliriz, bunu açıklarken, mümkün olan en mükemmel biçimde Rabbimiz Mesih İsa'da onun aracılığıyla hem yenilendi bu buyruk, eski antlaşmadan gelen bu sevin buyruğu hem yenilenmiş oldu Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla, hem de onun aracılığıyla tamamlanmış oldu. Kim tamamladı yasayı? İsa Mesih. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi ikinci bölümün 7. ayetine baktığımız zaman bir ifade vardı. Bunun da üzerinde durduk. Bu da çok önemli. Başlangıçtan beri diyordu. Başlangıçtan beri 7. ayette. Çok önemli bir ifade. Burada da neyi açıklıyor demiştim başlangıçtan beri ifadesi? Herhalde yaratılıştaki başlangıç olarak değil, değil mi? Başlangıçtan beri öğrencilerine söylüyor bunu. Yani onların iman etme noktasından itibaren, iman ettiklerinden beri, yani İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğiniz o andan itibaren. Ben 37 yıl önce, bazılarımız 10 yıl önce, bazılarımız 15 yıl önce, başlangıçtan beri derken bunu kastediyordu. Kurtarıcımız olarak Rab İsa Mesih'i kabul ettiğimiz andan beri anlamındadır. Aksi halde değerli kardeşler, 3. bölümde yer almış olan şu ayet yer almazdı demiştim. Hatırlayın, 14. ayet. 3. bölümün 14. ayetinde 1. Yuhanna mektubu 3.14'deki sözler yer almazdı demiştim. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz diyor. Çok ilginç değil mi? Bakın. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Ne kadar ilginç ya. Yani insanlar bana baktıklarında benim insanlara olan sevgim, insanlara olan bakış açım benim gerçekten de yeniden doğduğumun kanıtı. Öyle söylüyor. Doğru mu? Çok açık ve net. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Yani o sevgi benim gerçekten de yeniden doğduğumun bir kanıtıdır. O sevgi benim için bir işarettir. Gerçekten yeniden doğduğumu açıklayan, kanıtlayan bir belge gibi değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için Rabbimizin kendisi de Yuhanna 13. bölümde 35. ayette Yuhanna 13 ayet 35. O da bakın şu sözlerle bu gerçeği net bir şekilde vurguluyor. Oku İsmet.
Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.
Bakın birbirinize sevginiz olursa. Bu nedir? Rabbimizin ya da Rabbimize ait olduğumuz nasıl anlaşılacak? Benim Rab'de olduğum nasıl görünecek hayatımda? Benim Hatice'ye, Enver'e, Aytaç'a, İsmet'e, İbrahim'e olan sevgimden dolayı. Doğru mu? Bu kadar açık, bu kadar net. Değerli kardeşler. Demek ki Rabbimiz tarafından bu sıkça öğrencilerine yinelenen bu birbirinizi sevin buyruğu nasıl yerine getirilecekti? Yerine nasıl getirilecek bu birbirinizi sevin buyruğu? Kutsal Ruh'un gücüyle, doğru mu? Kutsal Ruh'un yönetimi altında hareket etmekle. Çünkü Kutsal Ruh'un gücü olmadan, onun desteği olmadan bunu yerine getirebilmek, bunu uygulayabilmek kesinlikle imkansız. Demek ki değerli kardeşler, ben şunu açıkça söylüyorum. Bırakın düşmanınızı sevmeyi. Emin olun, Kutsal Ruh'un desteği yoksa kardeşi bile sevmek zorlaşıyor. Bırakın düşmanınızı sevmeyi. Eğer Kutsal Ruh'un yönetimi altında değilsen, aynı babanın, annenin evladıyız her birimiz, değil mi? Tanrı'nın çocukları olaraktan, ruhsal kapsamda. Ama kardeşimi bile sevmek zor bir durum içerisine giriyor sevgili kardeşler. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Bir imanlının kime ait olduğunu gösteren işaret, hatırlayın ne demiştim? Boynumuza taktığımız haç değil. Düzenli olarak kiliseye gelmek değil. Koltuk altında kutsal kitabı taşımak değil. Nedir bu işaret? Kardeşlerime olan sevgi. İşte o sevgi benim gerçekten Mesih İsa'ya ait olduğumu kanıtlıyor ve gösteriyor. Karşı değilim ha. Herkes çarmıh takabilir, boynunda taşıyabilir. Ama asıl işaret o değil. Benim davranışlarımda Rabbin sevgisi tamamıyla yansıması gerekiyor ve emin olun, bunu açık bir dille ifade ediyorum. En büyük eksiklik imanlar arasında bu, biliyor musunuz? Sevgiden söz ediyoruz. Sevgiden anlatıyoruz. Ama bir kardeş hakkında düşündüğümüzde A kardeş olur, B kardeş olur, C kardeş olur. Tüylerimiz diken diken oluyor. Doğru mu? Ya da bir kardeşi düşündüğümüzde yüreğimizde bir acılık oluşuyor. Rab benden başlayarak hepimizin yüreğinde o sevgiyi dolu dolu yaşamamıza yardım etsin. Hayatımızın her alanında o sevgiyi dolu dolu yansıtabilirim değerli kardeşler. Onun için eğer bu sevgi hayatımızda sergileniyorsa, kanıtlanıyorsa, evet bu da bize açıkça gösteriyor ki evet ben Mesih'teyim, ben ona aitim. Şimdi 13. bölüme baktığımız zaman, Yuhanna 13. bölümde 34. ayette bakın ne diyor. Ne diyor? 13, Yuhanna 13 ayet 34 ne diyor?
Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.
Şimdi birbirinizi sevin. Şimdi sevgi dediğimiz zaman hangi bölüm geliyor aklınıza, çok iyi bildiğiniz? Ha, sevgi? Ya be ya, çok çok biliyoruz, bildiğimiz bir şey. 1. Korintoslar 13. bölüm neyi açıklıyor bize? Sevginin içeriğini, nasıl bir sevgi olduğunu bize açıklıyor değerli kardeşler. Eğer o sevgi yoksa ne diyor? O sevgi yoksa, anlatılan bize açıklanan o sevgi yoksa ne diyor 13. bölümde? Bakın 1. ayette. Lütfen açın ya. Bunu artık siz ezbere söylemeniz lazım. Çok özür diliyorum değerli kardeşler. Eğer o sevgi yoksa ne diyor 1. ayette 13.1'de? Özlem bulduysan bir zahmet oku. 13.1.
İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz.
Tın tın tın ötersin o kadar. Doğru mu? Sevgi varsa o sevgi hayatımızda, davranışlarımızda sergilenmesi lazım, görünmesi lazım. Bunu açıkça önünüze koydum ve bu ayette noktalamıştım. Şimdi 8. ayete bakıyoruz. 1. Yuhanna 2. bölüm 8. ayetin son, aslında 8, 9 ve 10'u Bakalım 8, 9, 10'a. Belki Özlem onu okuyabilecek misin? 8, 9, 10.
Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu Mesih'te ve sizde görülüyor. Çünkü karanlık geçiyor, gerçek ışık şimdiden parlıyor. Işık olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır.
Ya.
Kardeşini seven ışıkta yaşar ve Amin. Başkasının tökezlemesine neden olmaz.
Çok güzel. Teşekkür ederim. Bakın 8. ayetin son kısmına dikkatinizi çekmek istiyorum. 8. ayetin son kısmı ne diyor? Karanlık geçiyor ve gerçek ışık şimdiden parlıyor. Bakın ışık demiyor, bir ifade var. Gerçek ışık. Nedir gerçek olan ışık? Rabbimizin kendisi mi? Diyebilir miyiz? Evet. Açın. Çok net bir şekilde. Yuhanna 1.9'da. Şöyle diyor. Yuhanna 1.9'da. Dünyaya gelen her insanı aydınlatan. Bakın gerçek ışık diyor. Demiyor ışık sadece. Gerçek ışık. Yuhanna 1 ayet 9. Demek ki Leviler kesiminde yer alan, eski antlaşmada yer alan sevin buyruğu eski de olmuş olsa, tekrar altını çiziyorum, eski de olmuş olsa, önceden de ifade ettiğim gibi hiçbir zaman kullanım dışı değildi. Bu kadar açık, bu kadar net. En mükemmel biçimde Mesih İsa'da yenilendi bu buyruk, hamdolsun. Sevin buyruğu yenilendi ve tamamlanmış oldu. Neden? Gerçek ışığın kaynağı olmuş olduğu için. Evet, Rabbimiz en mükemmel biçimde yasayı yerine getirmiştir. İsa Mesih aracılığıyla yasa Mesih tarafından yerine getirilmiştir değerli kardeşler. Evet, Rabbimizin gerçekten yasanın beden almış hali ve dolayısıyla bizim örneğimizse eğer, onun gerçek anlamda bizim örneğimiz olduğunu söylüyorsak eğer, Tanrı çocuklu olarak bizler de bu ışığı kabul edip içimize, bakın, sindirmeliyiz. Hatırlayın, güneş kolektörleri var biliyor musunuz? Güneş kolektörünün anlamı ne? Bilmiyorum, belki gördünüz. Yanılmıyorsam ben Özlem'de de gördüm belki onu. Bizim yan komşuda da gördüm. Böyle bahçeye sokuyorlar. Tepesinde yukarıda bir kolektör var, ince çubuk. Bahçeye sokulmuş vaziyette. Bizim yan komşuda da var. Gün boyunca o üstteki kolektör güneşi alıyor içine. Doğru mu? Peki gece ne yapıyor? Parlıyor değil mi? Işık yanmaya başlıyor. Demek ki gecenin karanlığını güneşten aldığı ışıkla ne yapıyor? Gecenin karanlığını aydınlatıyor. Aldığı ışıkla. Bizler de Rabbimizin o sevgisini içimize alanlar, içimize sindirenler olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Eğer çevremizdeki karanlığı, o karanlık yüreklerin aydınlanmasını eğer istiyorsak. Bu karanlık yürekler ne zaman ışığa kavuşuyor? Işık oraya götürüldüğünde. Bunu yapan kim? Ben ve sizler. İyi haberi paylaşmakla, sahip olduğun o elde ettiğin o sevgiyi o başka kişilere götürmekle ne yapıyorsun? O karanlık yüreklerin ışığa kavuşmasına aracı olmuş oluyorsun sevgili kardeşler. Bu yeryüzündeki sorumluluğumuzu ne olduğunu da bize bu gerçekle açıklamış oluyor Rab Tanrı'nın sözü değerli kardeşler. Ve Yuhanna şöyle devam ediyor 9. ayette. Işıkta olduğunu söyleyip de, çok çetin bir söz. Hani deriz ya, ben Rabbin çocuğuyum, ben Rabbin çocuğuyum, ben Rab'deyim. Hani övünürüz bazen, ben de dahil. Övünerek konuşuruz, kendimizi hep öne çıkarmaya çalışırız. Madem böyle söylüyorsan diyor, ışıkta olduğunu söylüyorsan da, ama diyor, kardeşinden nefret ediyorsan, kusura bakma diyor, karanlıktasın. Acı mı değil mi ya? Rabbin çocuğu diyor ki ben Rabbe aitim, Rabbe ait olduğumu beyan ediyorum açıkça. Ama kardeşime karşı onu hatırladığımda yüreğimde bir acılık oluşuyor. Ya o zaman kusura bakmayın, hiç dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Aynı anda hem karanlıkta hem ışıkta olamazsın. Eğer o nefret varsa, karanlığın ifadesi olan o nefret varsa, kesinlikle %100 karanlıktasın demektir değerli kardeşler. Demek ki vurgu nerede? Bilgide değil. Bilgide değil, bakın bilmekte değil vurgu. Vurgu nerede dikkat edin? Sevgide. Sevgi burada vurgulanıyor, öne çıkarılıyor. Işık, bu sahip olduğumuz ışık, imanlının sahip olduğu sevgide pırıl pırıl parlıyor. Parlaması gerekiyor sahip olduğumuz bu ışık. İmanlı olduğunu söyleyip de eğer hala kardeşine karşı nefret besliyorsa, çok açık bir şekilde o kişinin karanlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın, imanlı olduğundan dolayı kusursuz mu? Ben imanlıyım. Ben de her gün günah düşüyoruz ya. Doğru mu? Aslında. Hepimiz. Değerli kardeşler. Ben zaten imanlı olduğunu söyleyen kişiler olaraktan kusursuz olduğumuzu beyan etmek istemiyorum. Bunu söylemiyorum. Bunu öne çıkarmaya çalışmıyorum. Ama Rab Tanrı'nın sevgisinden dolayı, sevilmiş olduğumdan dolayı değerli kardeşler, başkalarını sevmekten söz ediyorum. Başkalarını sevebilmekten. Neden? Değişmiş olduğundan dolayı. Demek ki eğer seven Tanrı sana bunu buyuruyorsa değerli kardeşler, sen de onu hoşnut etmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundasın. Rabbi hoşnut edebilmek için böyle bir gayret içerisinde misin? Bunu sor kendine. Bunu sor kendine. Yani imanlı Tanrı'nın isteğini yerine getirmekten aslında keyif alır. Size keyif veriyor mu? Rabbin isteğini yerine getirmek size keyif veriyor mu, yoksa uf be çok zor. Doğrudur. Dar bir yol. Kolay değil. Ama Rab ile mümkün. İmkansız değil. Değerli kardeşler. Keyif veriyor mu? Rabbin buyruklarını yerine getiren kişi olarak da. Keyif veriyor mu? Ama Rabbin çocuğu, evet, Rabbin buyruklarını yerine getirirken keyif almalı, ondan hoşnut olmalı. Zevk almalı. Ama orada kalacak mıyız? Hayır. İlerleyeceğiz. Nasıl? Yola devam ederek. Yani zayıflıklarımızı geride bırakarak yola devam edeceğiz. Bu nasıl olacak? Yola devam etme nasıl gerçekleşecek? Tanrı'nın ruhu ve sözü aracılığıyla. Ve elde ettiğimiz değerleri hayatımıza sokmakla. Birinci mezmurda bunu çok net bir şekilde açıkça gördük. Neden? Çünkü o bizim gerçek ekmeğimiz. Çünkü o bizim yaşam suyumuz değerli kardeşler. Yuhanna 6.35'te öyle diyor. Yuhanna 6.35'te diyor ki yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden bazen susamaz. Bana iman eden, bakın ne diyor, hiçbir zaman susamaz. Ama ondan yedikçe susamaz. Yemedikçe ölür, içmedikçe de susuzluktan ne olur? Kuruyup gider. Bu kadar açık, bu kadar net. Onu hoşnut edebilecek hayatı yaşayabilmenin ön koşulu ondan bol bol yemek içmekte. Amin. Bakın, tekrar 9. ayete dikkatinizi çekiyorum. Ne diyor? Işıkta olduğunu söyleyip de insan kardeşinden nefret eden kişi hala karanlıktadır. Bir soru sormak istiyorum. Hepimizi içine alan bir soru sormak istiyorum. Tam bu noktada. Tanrı'nın çocukları olarak bizler hem ışıkta olduğumuzu söylüyoruz, yani ışıkta yürüdüğümüzü söylüyoruz, hem de kardeşimizden nefret ediyoruz. Bu mümkün mü? Bakın, ışıkta olduğumuzu söylüyoruz ve aynı anda da kardeşimizden nefret ediyoruz. Bu mümkün mü? Değil. Neden mümkün değil? Ya. Doğru. Doğru. Doğru ama şöyle diyebilir miyiz? İmkansız mıdır? Yani bakın hayatlarımıza. Ben de baktım hayatıma, merak etmeyin. Bakın hayatlarınıza. Rab'desiniz. Ama ister istemez bazen bir öfke oluşuyor kardeşlere karşı. O zaman imkansız diyemeyiz. Doğru mu? Yani ruhsal kapsamda evet doğrudur. Bağdaşmadığı için, karanlıkla ışık bağdaşmadığı için hayır, yanıtın doğrudur. Ama bireysel olaraktan kendimize sorduğumuz zaman değerli kardeşler kesinlikle olanaksız değildir. Hangimiz böyle bir durum içerisine düşmedik? Eğer öyleyse kesinlikle ışıkta olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani ben hem Rab'deyim, Rabbin çocuğu olaraktan ışıktayım, hem de kardeşime karşı bir acılık var. Mümkün değil ya. Az önce söylediğim gibi. Karanlıkla ışık bağdaşmadığı için değerli kardeşler. Bakın, bazı kardeşlerimizin ya da ilişki içerisinde olduğumuz insanların bazı davranışlarını onaylamamamız mümkün. Yani her düşünceyi savunmanız, her düşünceye evet demeniz gerekmiyor. Bu mümkün olmayabilir değerli kardeşler. Ama acılık yürekte olması gerekmiyor. O kişinin düşüncesi sana uygun gelmese de o kişiye karşı senin o kişiye karşı bir acılık köklerinin filizlenmesine izin vermemen gerekiyor değerli kardeşler. Sen ışıkta kaldıkça, Rabbin sözünde kaldıkça karanlık tamamıyla yok olup gidecektir değerli kardeşler. Bakın, eğer ışıktaysak değerli kardeşler, eğer ışıktaysak bu bize ne kazandırıyor? Eğer ışıkta yürüyorsam hem Tanrı'yla olan ilişkimi sağlıklı bir şekilde devamını sağlıyor, hem de kardeşlerle olan ilişkim sağlıklı bir şekilde devamını sağlıyor. Bakın, iki yönlü. Dikey ve yatay. Tanrı'yla olan ilişkimizi sağlıklı bir şekilde devamını sağlıyor ve kardeşlerle olan ilişkimizin sağlıklı bir şekilde devamını sağlıyor. Neden? Çünkü ışıkla birlikte hareket etmiş olduğu için sevgi. Sevgi eşittir ışıktır, ışık eşittir sevgidir değerli kardeşler. Aksi halde 9. ayette ifade ettiği gibi nefret ve karanlık iç içe oldukları için yürekte oluşan acılık kesinlikle bir gün nefrete dönüşecektir. Eğer izin verip Rabbin o içimizdeki yanlış oluşuma ortadan kalkmasına eğer izin vermezsek. Bakın, yürekte nefret olduğundaki bu nefreti karanlıkla bağdaştırıyoruz, bağlıyoruz. Eğer nefret varsa demek ki karanlıktayız demektir. Eğer karanlıktaysa ne oluyor? Gerçekleri görmen mümkün hale geliyor mu? Karanlıktaysan gözün kör diyor. Değil mi? Görmüyorsun. Gerçekleri göremez hale geliyorsun. Eğer karanlıktaysan tökezlenip düşmen mümkün hale geliyor. Ama ışıktaysan Tam tersi oluyor. Tökezlenip düşmemen, karışıklıklar içerisine girmemen ve doğruları görmemeni ortadan kaldırıyor değerli kardeşler. Yani görünür hale sokuyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Sevgi hakkında konuşmak kolay mı değil mi? Başka bir soru. Ya emin olun, bana şimdi yeni bir hizmet alanı başladı. Bazen kardeşim sorulara yanıt vermediği zaman bana yazıyor. Ve geçenlerde bir soru. Eski antlaşmada. İşte nedir? Cımbızla çekilmiş bir soru. Bölüm içerisinden cımbızla çekilmiş bir ayet. Tanrı yargılıyor. Hayvanlar da dahil. Kadın erkek demeden hepsinin öldürülmesini buyuruyor değil mi? İnsan şok edici bir şey. Şimdi bölümün 17. ayeti bunu diyor. Ama kardeşimiz onun içerisinden cımbızla çekip çıkardığı için bir üstteki ayet 16. ayete baktığın zaman onlar birçok insanın yanlış yola gitmesine öncülük ettiler. Tanrı onlara uyardı. Onlar doğru noktaya gelmediler. Tanrı da onları yargıladı. Doğru mu? Bakın. Bir, sonuç varsa bunun bir nedeni var. Tanrı önce uyarıyor. Tanrı önce fırsat veriyor. Ama sonra ne yapıyor? Kusura bakma, yüreğin nasırlaşıyor o zaman. Onun için değerli kardeşler, gerçekten de bizler bunu yapmayanlar tarafında olalım. Rab sadece seven, okşayan, kucaklayan, teselli eden, hep öyle anlatılıyor değil mi? Bakın kiliselerde bile hep sevgi yönü işleniyor kutsal kitapta. Doğru mu? Peki Tanrı diyor günahı görmezlikten gelmez diyor. Günahı görmezlikten gelseydi, peki o zaman bakın İbrahim'i yargılamaması gerekiyordu değil mi? Musa'yı, Davut'u değil mi? Yargılamaması gerekiyordu. Doğru mu? Ama azalmışlar. Deyip geçerdi ama hayır. Adil ve doğru diyor. Tanrı böyle bir özelliği var. Tamam, seven bir Tanrı, kucaklayan, teselli eden bir Tanrı ama öbür taraftan da yargılayan bir Tanrı. Günaha karşı nefret duyan bir Tanrı. Günaha sırtını tamamen çevirmiş bir Tanrı değerli kardeşler. Bir kişi hiçbir zaman aynı anda hem karanlıkta hem ışıkta olması mümkün değil. Ya karanlıktadır ya da ışıkta değerli kardeşler. Başka bir ifadeyle söylemem gerekirse, aynı anda Rab Tanrı ile paydaşlık içerisinde olmak ve kardeşleri bu paydaşlığın dışında bırakmak, onlara arkanı dönmek imkansızdır kesinlikle. Eğer Rab ile olan ilişkin sağlıklıysa, kardeşlerle olan ilişkin de kesinlikle sağlıklı bir şekilde devam edecektir. Onun için önemlidir kardeşlerle birlikte paydaşlık içerisinde olmak. Rab kiliseyi ne için kurdu? Bu paydaşlığı doya doya yaşayalım diye değil mi? Rab Tanrı kiliseyi kurmasındaki temel nereden bir tanesi de buydu. Bu birlikteliği, bu beraberliği, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde doya doya yaşayabilmek için sevgili kardeşler. Neden? Çünkü insanın yapısı sosyal bir varlık. Doğru mu? İnsanın insana ihtiyacı var. Tanrı, hani derler ya, Türkçe'de güzel bir laf var. Yalnızlık Allah'a mahsus derler değil mi? Ama insan yalnız yaşamaya programlanmış bir varlık değil. İnsan sosyal bir varlık. İnsanın insana ihtiyacı var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içerisinde Rab'be bakarak, Rab'de kalarak sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için birbirimizle ilişki içerisinde, paydaşlık içerisinde devam etmemiz gerekiyor. Onun için imanlının hayatındaki o dört nokta hepimizin hayatında sağlıklı olsun. Rabbin sözünü okuyacağız. O bacaklar çünkü bizim ayakta kalmamızı sağlıyor. Ama dua edeceğiz. Toplantılarımıza katılacağız tabii ki o paydaşlığı yaşamak için. Ve tanıklığı da yani başkalarına da o sevgiyi ulaştırma gayreti içerisinde olacağız. Onun için tekrar söylüyorum, kardeşlerle olan paydaşlık çok önemlidir. Çünkü bu sevgi bizim sadece Tanrı ile olan ilişkimizi değil, kardeşlerle olan ilişkimize de biçim veriyor. Dikey ve yatay. Tanrı ile ilişki, insanlarla ilişki. Bakarsanız zaten yasa 10 buyruğa bakarsanız, değil mi? İlk 5 tanesi Tanrı ile olan ilişkiyi açıklıyor. Tanrı'ya karşı nasıl davranmanız gerekiyor? Allah'ını bütün kalbinle, bütün canına, bütün kalbinle seveceksin diyor. Değil mi? Ama 5'ten sonraki şeylere baktığın zaman insanlarla olan ilişkiye bakıyor. Yani hem dikey hem de yatay. Bu çok çok önemli sevgili kardeşler. Yavaş yavaş noktalayacağım. İsa'nın dağdaki vaazına baktığımız zaman Matta 5. bölümde orada değerli kardeşler diyor ki bugün sen de birazcık değindin ona Hatice. Sunakta adak sunarken diyor 24. ayette Matta 5. bölüm 24. ayet. Sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan, hatırlarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Günümüzde kurban uygulaması var mı? Yok. Bunu nasıl anlayacağız? Sunak da yok. Kurban olmadığı için sunak da yok. Ama bunu biz nasıl anlıyoruz? Geçen hafta yaptık bunu. Rabbin sofrasında. Değil mi? Korintoslar Korintoslar'dan ilk mektupta Rabbin sofrası uygulamasında bu açıklığa net bir şekilde kavuşmuştur değerli kardeşler. Demek ki ancak ve ancak bizim için çarmıhta yerini alan Rabbimizi ne yaptığını anımsamadıkça, onun bizler için ne yaptığını üzerinde düşünmedikçe, günahımızı, yanlışlığımızı, eksikliğimizi görmedikçe sofradan bir pay almamız doğru değil. Onun için hatırlayın, geçen hafta Rabbin sofrasını yaparken gördük 11. bölümde, 1. Korintoslar 11. bölümde 27. ayet. 11-27. 11-27. 11-27. Kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur diyor. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Kardeşin seni kırdığında, kardeşin seni üzdüğünde onun sana gelmesini beklemiyorsun. Bak bu çok önemli. Ama bizler öyle yapıyoruz değil mi? Ben suç yok. O gelsin. Önce o gelsin. Çok önemli. Sen, bakın bu çok önemli. Sen o kardeşe gitmen gerekiyor. Neden sevgili kardeşler? Bakın ben ilişki içerisinde olduğum ya da beraber hizmet ettiğim kişilere çok çok söylemişimdir. Bir yanlışlık olduğunda, hele bir de sorumluluğun varsa kilisede, bekleme o kardeş gelsin, senden özür dilesin, sen git. Aslında yiğitlik burada biliyor musunuz? Benim o kişiye yönelmem, gitmem Rabbi hoşnut eden bir davranış. Ama biz hayır o gelsin diyoruz. Ve o şekilde bekliyor sevgili kardeşler. Ama Rab bize diyor ki eğer öyle davranırsanız o zaman o kişinin yargılanacağını söylüyor Rab. Yani o kişi o kardeşe gitmemekle, o kardeşi beklemekle kendi kendini mahkum ediyor. Bakın bu kadar açık. Kendi kendini mahkum etmiş oluyor. Onun için Rabbimiz hani hatırlayın acımasız köle hakkında konuşuyordu. Hatırlıyor musunuz? Acımasız köle hakkında konuşuyordu. Matta 18. bölüm 35. ayette. Acımasız köle hakkında konuştuktan sonra şu gerçeğin altını önemli çizdi. Hepimiz için çok önemli bir ayet. Lütfen bunu yüreğimizin merkezine alalım değerli kardeşler. Eğer 18-35, eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da size öyle davranacaktır. Demiyor o kardeş gelip senden bağış dilemedikçe demiyor. Sen önce bağışlaman gerekiyor. Değerli kardeşler. Göksel babam da size öyle davranacaktır. Yani kesinlikle hesap verecektir. Doğru mu? Buradan anlaşılan gerçek bu. Başka bir ifadeyle acılık, bağışlamama olgusu yürekte devam ettiği sürece kendimize daha çok zarar vermiş oluyoruz. Ve kendimize daha çok kötülük etmiş oluyoruz sevgili kardeşler. Söylemek bir, yapmak iki. Doğru mu? Çok güzel söyleyebiliriz. Yani neyin nasıl olması gerektiğini belki biliyor olabiliriz ama yerine getirmek o kadar kolay değil. Onun için 4 ve 6. ayetlerde 2. bölümün 4. ve 6. ayetlerinde önümüze koymuştu Yuhanna. Ne diyordu? 4. ayet onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır diyor. Çok sert. 6. ayet ne diyor? İbrahim sendeki şey değil değil mi? İsmet sen şey yap ya.
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
Bitti. Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Yani söylüyorsak söylediğimiz o şey yaşamımızda kesinlikle görünmesi gerekiyor. Sadece o dönemde değil günümüzde de en büyük eksikliğin bu olduğuna inanıyorum ben değerli kardeşler. Kişi ilahi söylemede müthiş benim gibi. Değil mi? Canlı canlı ilahi söylüyoruz. Konuşmada harika. Getirdiği öneriler göz kamaştırıcı. Nereden çıkıyor bu öneriler diye soruyorsun o kardeşe baktığında. Ama adamın yaşam tarzına bakıyorsun. Bambaşka bir istikamette. Ama güzel ilahiler söylüyor. Bol keseden atıyor, harika yorumlar yapıyor, harika açıklamalarda bulunuyor ama yaşamı bambaşka istikamette. Rabbimiz dağdaki vaazda bu noktaya değindi değerli kardeşler ve şöyle noktaladı dağdaki vaazı. Matta 5. bölümde, 37. ayette. Evetiniz, evet, hayırınız, hayır olsun. Eğer sen Işıkta olduğunu söylüyorsan sevgili kardeşim, sevgili Recep kardeşim, sevgili sizler, kardeşle olan sevginiz de bunu kanıtlaması gerekiyor. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi sahip olduğumuz bu gerçek diyor, gerçek sevgi, yüreklerden taşmaya başladığı zaman, ruhsal gerçekleri anlamada daha iyi bir noktaya gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz? Ha? Geleceğiz değil mi? Ruhsal gerçekleri anlama konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Neden bunu söylüyorum? Hani diyoruz ya, daha da fazlasını yapacak güçtedir. Öyle bir Tanrı'ya aitiz değerli kardeşler. Bakın ne diyor Filipililere yazılan mektupta? Şöyle diyor Pavlos, 1. bölümde 9 ve 10. ayetler. Filipliler 1, Filipililer 1, ayet 9 ve 10. Duam şu ki, sevginiz bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın diyor. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz. Bakın, üstün değerleri ayırt edebilmenin ön koşulu ne? Sevgide büyümek. Bu kadar. Sevgide büyüdükçe, sevgide geliştikçe, şimdi iyi ile kötü arasındaki farkı bilmek güzel. Ama iyi ile daha iyisini bilmek nasıl olacak? Yani iyi ile iyi güzel ama daha iyisini nasıl bileceğiz? Sevgide gelişerek. Sevgide büyüdükçe, sevgide geliştikçe sevgili kardeşler, daha iyisini ayırt etme olanağına kavuşmuş olacağız değerli kardeşler. Bu çok çok önemli. Sevgi bunu yapıyor. Peki nefret ne yapıyor? Bu güzel değerlerden bizi yoksun kılıyor. Gözlerimizi karartarak. Değerli kardeşler. Evet. İki ayetle noktalayacağım. Benim duam, Rabbin sevgisinde gelişip büyümemize katkı sağlasın Rab. Sevgiye sahip olmak değil, o sevgide gelişmek. O sevgide geliştikçe önümüz daha da ardına kadar açılacak. Onun için bakın, iki ayet, İbraniler 12. bölümde, İbraniler 12, ayet 15. Belki Özlem bunu okusun. İsmet sen de İbraniler 3, ayet 12 ve 13. İbraniler 3, ayet 12 ve 13.
Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.
İlginç bir söz var, birçoklarını diyor. Demek ki acı bir kök ne yapıyor? Sadece Recep'e, kişiye zarar vermiyor. Bakın, başkalarına da zarar veriyor. Demek ki topluluğun tökezlenmesindeki neden bu. Bende acılık var. Ya boş ver. Yani Rab'le ben bunu çözmeye çalışıyorum. Ama aslında benim yüreğimde beslediğim bu acılık kardeşlerin gelişmesine katkı sağlamıyor. Aslında köstek oluyor, köstek. Destek değil. Ve bu yüzden nasıl söylüyor? 3:12-13'te.
Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin.
Amin.
Amin. Bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldattırıcılığıyla nasırlaşmasın.
Bakın, nasırlaşmasın. Eğer biz bunu yapmazsak yürek nasırlaşacak, yani duyarsız hale gelecektir. Sonuç bu mu değerli kardeşler? O zaman gelin o sevgide gün ve gün gelişenler, büyüyenler olalım. Ama sadece bu değil. O sevgiyi başkalarına götürenler olalım.